Ey oğul, ağırbaşlı, terbiyeli, saygılı ve nezaketli olmaya çok dikkat et. Ancak böyle yaparken gurura kapılma. Sonra senden bu sıfatla söz edilir. Halka tepeden bakma. Sonra senden bu sıfatla söz edilir. Ey oğul, dostuna da düşmanına da hoşnutluk göster. Başkasına eza ve cefa etmekten kendini alıkoy. Sadece iyi bir huy olduğunu düşünerek öyle davran. Ey oğul, bütün işlerinde orta yolu tut. Çünkü işlerin en hayırlısı orta yoldur. Az konuş, karşılaştığın her Müslümana selam ver. Vefatının sene-i devriyesinde büyük İslam alemi İmam el-Gazali'yi rahmetle yad ediyoruz. Kıymetli dinleyiciler, sizlere Erkam Radyo stüdyolarından sesleniyoruz. Ben Ömer Faruk Özbil. Yeni Nesil Gençlik Programı 4x4 ile huzurlarınızdayız. Sizlere kıymetli Mehmet Lütfü Arslan abiyi takdim ediyorum. Hoş geldiniz. Nasılsınız efendim?
Hoş bulduk Ömer Faruk'cum. Hamdolsun. Ben de hayırlı bir program diliyorum. 4x4'ün mesajlarının da böyle adı gibi etkili ve verimli olmasını inşallah Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Çünkü söz nasip olmazsa çıkmıyor ağızdan.
Eyvallah, çok teşekkür ederiz. Programa başlamadan evvel birkaç hatırlatma yapmak isterim. Bizlere 4x4 isimli Twitter hesabından ulaşabilir. Aynı zamanda programdan kesitleri oradan bulabilirsiniz. Bugün yine bir konu, bir haber, bir söz. Normalde bir kitap konuşuyorduk ama bu sefer bir dergi konuşacağız, bir kitap dergisi konuşacağız. Bu şekilde konuşup bunlardan kısadan hisse çıkartacağız Allah nasip ederse. Şimdi ilk önce bir haberle başlayalım. Haberimiz Şebi Arus ile Noel'i birlikte kutlayacak bir program hazırlayan belediye ile alakalı. Beşiktaş Belediyesi geçtiğimiz günlerde duyurdu. Şebi Arus ile Noel'i birlikte kutlayacakları bir program tertip ettiler. Bu programın dördüncüsünü düzenleyeceklerdi. Ama sosyal medyadan çok ciddi tepkiyle karşılaşınca bunu iptal etme kararı aldılar. Şimdi biraz bunu konuşalım istiyorum. Şebi Arus nedir? Nasıl algılamalıyız? Ve ikisi bir arada kutlanabilir mi? Yani bu hoşgörü gibi gösteriliyor ama esasen hoşgörü mü bu? Bunu bir konuşalım. Neler söylemek istersiniz abi? Şebi Arus nedir? Nasıl anlamalıyız?
Evvela Mevlana'yı rahmetle anıyoruz. Cenab-ı Hak onun mesajını ortaya koyduğu o derin tefekkür dünyasının ve gönül dünyasından akseden pırıltıların hepimizin inşallah hayatında güzel akisler bırakmasına vesile olmasını duasını ediyoruz. Yani bir Mevlana belki gündemi de yapmalıyız. Gündem Mevlana, çünkü Aralık bizim Mevlana'yı konuştuğumuz bir aydır. Şebi Arus da düğün gecesi demek malum. Cenab-ı Hakk'a vuslatın böyle güzel bir betimlemeyle, tasvirle ifade edilmesi de Mevlana'nın büyüklüğünü gösteren bir şeydir. Bu konuda ülkemizde son dönemde ciddi bir ilgi var, alaka var. Bu bir tarafından sevindiricidir. Ama diğer tarafından da böyle bir ilginin, alakanın, Mevlana'nın bağlı olduğu yol, takip ettiği düsturlar ve efendim hatta ayağının tozu olacağım ben dediği insan ve mesajla ilgili o ilişkisini kurarak bunu gündeme getirmek gerekiyor. Maalesef bu son dönemde bazı Mevlana, güya sözde Mevlana hayranları tarafından farklı yorumlanıyor ve sanki İslam dışı bir algı oluşturmaya çalışılıyor. Mevlana Hazretleri kendisi Kur'an'dan hiç ayrı görmemiş. Allah Resulü'nden ayrı görmemiş. Ben onun yolunun toprağıyım, yolunun iziyim demiş. Ben değil Kur'an'em demiş. Eğer kim bundan daha farklı bir söz aktarırsa ben bundan bizarım demiş. Yani şikayetçiyim ifadesi. O da onun kerametidir. Çünkü gerçekten şikayetçi olacağı insanlar gelmişler ve Mevlana'yı sanki ortaya koyduğu tırnak içerisinde evrensel sevgi anlayışıyla Hazreti Peygamber'den ve onun efendim yolundan, Kur'an'dan ayrı bir insan gibi, ayrı bir telakki gibi ortaya koymaya çalışmışlar. Bunlara karşı müteyakkız olmak gerekiyor. Bu bir efendim şeydir, garabettir tam anlamıyla. Şimdi bu garabetin üstüne de sizin ifade ettiğiniz bambaşka bir garabet var. Madem böyle biz Mevlana'yı Hazreti Peygamber'den, Kur'an'dan ayrı böyle insanlık, sevgi, efendim bilgesi gibi takdim ediyoruz. Yanında yine başka bir vesileyle bir aziz olan işte Noel Baba'nın da mesajını katalım yanına. İkisini birlikte kutlayalım. Bu tam bir böyle eklektik yaklaşım. Tam bize has bir şeydir. Garabetin şeyidir yani, karesidir. Hatta küpüdür yani. böyle bir şey hakikaten mizaha konu olabilir sadece. Yani siz böyle bir popüler kültürün figürü gibi alırsanız bu insanları, işte böyle bir ihtifallerle, kutlamalarla, ondan sonra bir takım böyle törenlerle sadece sınırlandırırsanız, işte ortaya tam da böyle garabetler ortaya çıkar. Bir tören niye yapılır? Yani bir ihtifal mesela niye yapılır? Yani o insanı anlamak için, o insanla ilgili o hatıranın, o yad edilen o mesajın hayata bir tesir olsun diye yani. Yani diğer türlü böyle bir resmi işte dosya alışverişte görsün tarzında bir buluşmanın kime ne faydası olacaktır? Maalesef biraz içi boş hale geldi bu son dönemde bu törenler. İşte Noel Baba kutlamaların da gelip buna eklemlendirmeleri bu anlamda, işte nasıl olsa bir popüler kültür figürü, bu da zaten popüler kültür figürü, biz ikisini birden kutluyoruz, ikisini birden aradan çıkartıyoruz. Yani şimdi zaten o Christmas denen batıdaki yılbaşı kutlamaları biraz daha erken yapılır bize göre.
Evet, 25'inde falan yapılıyor.
Evet, dolayısıyla oradan 17'si de Mevlana'nın vefat yıl dönümü. İşte arada bir haftalık süreci de biz böyle ortaya biraz oradan böyle, biraz buradan. Yani tam bize has bir garabet yani. Bunun İslam olmadığı çok açıktır. Değerler olmadığı çok açıktır. Bu çok uzatmaya gerek yok. Bu bir mizah konusudur ama şunu ben söylemeden geçemeyeceğim. Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki Ömer Faruk, öyle bir nesille, öyle bir kuşakla karşı karşıyayız ki, özellikle 30 yaş altı için, yani sizin nesliniz için bunu söylemek gerekiyor belki. Yani değerleri yeniden tanımlamaya çalışıyorlar. Sadakati, dürüstlüğü, erdemi, fazileti, bunlar yeniden tanımlamaya çalışıyorlar ve kendilerini merkez alarak bunu yapmaya gayret ediyorlar. Dolayısıyla bu da popüler kültürün aslında bir ortaya koyduğu bir dayatmanın sonucu belki. Popüler kültür de buna göre şekilleniyor. Yani nesiller tarihi aşkın, zamanlar üstü bir takım değerlerle buluşmak noktasında çok istekli değiller. Hani deizm diye bir şey konuşuyorsak bu da ondan kaynaklanıyor aslında. Yani Allah var, tamam, benim onunla bir problemim yok. Ama onun hayata müdahale etmesini istemiyorum. Benim hayatıma karışmasını istemiyorum dediğin zaman işte peygamberi tanımıyorsun, Kur'an'ı tanımıyorsun. Aslında Allah'ı tanımamış oluyorsun ama o tarafını da kondurmuyor. Diyor ki kendisi, ben diyor Allah'ı tanıyorum ama Allah'ın dünyaya müdahale edeceğine inanmıyorum. Niye? Çünkü kendi hayatına müdahale edilmesini istemiyor.
Yani ne şiş yansın ne kebap gibi.
Yani bir taraftan o vicdanını rahatlatacak kendine göre Allah inancıyla. Ama diğer taraftan da Allah'ın dünyaya böyle bir faalul lima yurid, istediğini yapan bir efendim yapıcı, edici, hüküm koyucu olarak arz endam etmesine karşı çıkıyor. Şimdi böyle bir yaklaşım aslında işte bu garabetin şeyidir yani. Sonucudur ya da neticesidir. Şeyidir, affedersiniz.
İlişkili herhalde etkisi, birbirleriyle.
Birbirleriyle ilişki, tam aynı yerden konuşuyoruz aslında. Yani işte popüler bir figür olarak Mevlana, işte bundan vazgeçmeyelim. Hayatımızın bir köşesinde kalsın. Bu tarafta Noel Baba var. Ondan da vazgeçmeyelim. Niye? Çünkü onu da seven, benimseyen bir ekip var. Ondan ne yardan geçelim ne serden geçelim. Evet. Sonra bir taraftan da şeyiz işte yani. Hayatımızı istediğimiz gibi devam ettireceğiz. Bunu çok böyle mevcut neslin, genç neslin ciddi bir efendim şeyi olarak görüyorum ben. Popüler kültür de bunu körüklüyor. Yani gençler de diyorlar ki ya ben hani insanlığın aşkın, tarih üstü, her devirde yapışıp kurtulacağı değerler olduğuna inanmıyorum. Değerler görecelidir. Benim kendime göre tanımlayabileceğim değerler beni merkeze alan değerlerdir. Dolayısıyla dürüstlük bana göre dürüstlüktür. Sadakat bana göre sadakattir. Erdem bana göre erdemdir. Faziletler de bana göre faziletlerdir. Ben eğer merkezdeysem her şeyi buna göre değerlendirebilirim diye bir şey var. Amerikan göreceliliği diyebileceğimiz bir bakış açısı var ki sen haklısın, sen de haklısın. İkisi nasıl haklı olacak? Doğru, sen de haklısın. Yani herkese böyle bir şey veren, gül veren ama arka planda kim götürüyor peki parsayı? Kim bundan istifade ediyor? İşte çağdaş küresel kapitalizm.
O zaman konuyu çok güzel seçmişiz abi. Yani dediğiniz değerleri...
Hayır, sen hangi konuyu seçersen seç bu yine güzel olacak. Niye biliyor musun? Çünkü hep buradan vuruluyoruz yani. Sonuçta sistematik olarak hepimiz her anlamda bizi sömüren... Hep getirip böyle sinemasıyla, işte efendim reklamıyla, kitabıyla, konuştuklarımızla, gündemiyle hep o çağdaş küresel kapitalizm, o sermaye bir şekilde dini de, değerleri de, efendim ideolojiyi de yerine göre hani
Che Guevara'yı da komünizmin efsane ismi olarak hep böyle nitelendirilir. Onu bile böyle bir kapitalist, yani marka yapıp işte tişörtünü, rozetini satan, böyle rozeti satılan bir zavallıya dönüştürmüştür bu küresel kapitalizm yani. Yani Mevlana'yı da, Noel Baba'yı da bu şekilde böyle tüketim figürlerine dönüştürmek onun hiç böyle zorlanacağı bir şey değildir. Mesele orada işte şeyi görmek yani. Esas oyunu kim kuruyor ve biz her defasında nasıl tuzağa düşüyoruz? Bunu görmek esas.
Eyvallah, çok teşekkür ederiz. Buraya ne diyelim abi o zaman kısadan ise? Yani Noel'in ve Şeb-i Arus'un bir arada kutlanması, işte Mevlana'nın böyle dediğiniz gibi bir meta haline getirilmesi, bundan rahatsızız ama bundan da aynı zamanda vazgeçemeyen bir topluluk var. Belki biz de bir kısmında yer alıyoruz. Kapitalizmin köleleri olarak görüyoruz kendimizi. Ne diyebiliriz abi?
Kapitalizmin köleleri değiliz. Kapitalizme teslim olmayacağız. Hayat tarzımız inşallah Allah'ın ve Resulünün istediği şekilde olursa, biz ona uymaya ne kadar gayret edersek, zühdüyle, verasıyla, takvasıyla, istinasıyla, fedakarlığıyla, infakıyla, isarıyla, bütün bu kavramlarla, bu kavramların bir kere neler olduğunu öğrenmeye çalışarak, bunların aslında derdine düşerek bir hayat tarzı tutturabilirsek, Allah'ın izniyle kapitalizmin kölesi olmayız. Biz Mevlana'yı severiz, Noel Baba'yı sevmeyiz, kapitalizmin ise en büyük düşmanımız olduğunu biliriz.
Biz Mevlana'yı severiz, Noel Baba'yı sevmeyiz ama kapitalizmin de en büyük düşmanımız olduğunu biliriz.
Bu ikisini kullanmak noktasında da çok ciddi efendim manevralar yaptığının da farkındayız. Yani tuzağa düşmemek lazım yani.
Şimdi bir konuyu konuşmadan önce bir şey anlatmak istiyorum. Lütfü abiyle biz programın konusunu belirlerken böyle mailleşiyoruz, konuşuyoruz. O esnada ben şey yazdım konuya. Adab-ı muaşeret kuralları yazdım. Lütfü abi hemen beni uyardı. Adab-ı muaşeret kuralı olmaz. Çünkü adab-ı muaşeret bir görgü kuralı demek. İşte yaşam kuralı demek. İki defa kural gelmiş oluyor yanı. Ben bunu o esnada öğrenmiş oldum. Dinleyicilerimize de söylemiş olalım. Eğer bilmeyen varsa onlar da bu vasıtayla öğrenmiş olur diyelim. Şimdi size şey sormak istiyorum abi. Bu görgü kuralları, adab-ı muaşeretin bir kitabı var mıdır? Ya da bu nasıl öğrenilir? Aileden mi gelinir? Benim çocukluktan aklımda kalma şeyler var. Ben karakter olarak biraz sabırsız bir insanım. Biri konuşurken, küçükken ben sözünü keserdim, araya girerdim falan. Babam hep kızardı bana. İnsanların sözü kesilmez, cümlelerinin bitirmesini bekle vesaire şeklinde. Sonra o günden kalma, ben artık
kitabı yok işte, çok güzel aslında. Kitabı yok, bunun büyüğü var. Yani büyükten öğrenilir adab-ı muaşeret. Şimdi ondan evvel şunu söyleyeyim. Muhataplarımız bunu lütfen dikkate alsınlar. Muhatap kelimesinin de kullanımı noktasında ciddi bir yanlış var. Hani adab-ı muaşereti, adab-ı muaşeret kuralları olarak ifade ettiğimiz zaman nasıl bir ortaya gülünçlük çıkıyor? Çünkü adab, edepler demek. Edep, edebin çoğulu adab. Yani edepler, yani kurallar, yani bir takım efendim kaideler manasında. Muaşeret de Arapça yaşamak, yani hayatla ilgili, hayatı düzenleyen, bir şekilde sosyal münasebetleri ifade eden bir kelime. Dolayısıyla yaşamak kaideleri, görgü kuralları gibi bir aslında adab-ı muaşerete karşılık bulabiliriz. Muhatap kelimesini de genelde muhattap diye kullanıyor 30 yaş altı bir nesil. Muhattap yok böyle bir şey. Yani muhataplarımız böyle bir yanlış yapmasınlar. Muhataplarımız da bu yanlışı yapmaya devam edebilirler. Çünkü yoklar, öyle bir kullanım yok. Gerçi şey demişler, hani çok meşhur bir laftır, galat-ı meşhur, lügat-ı fasihten evladır diye. Yani bir şey yanlış olarak ortaya konmuşsa, onun doğru olanından, sözlükteki kullanımından, imladaki kullanımından daha meşhur olması. Evlatlarımız gibi mesela. Evlat aslında velet kelimesinin çoğuludur, çocuklar anlamına gelir. Çocuklarlarımız gibi bir kullanım oluyor ama evlatlarımız genel bir kullanım olmuş. Galat-ı meşhur olmuş yani. Dolayısıyla lisan-ı fasihten evladır diye bunu ifade edebiliriz. Adab-ı muaşeret Ömer Faruk'cum hakikaten büyüklerden öğrenilir. Bu bir hayat görgüsüdür. Görmek, bak, görgü dediğimiz şey, görmüş geçirmiş dediğimiz zaman anlarız ki bu insan çok böyle güzel insanlarla beraber olmuş, farklı muhitlerde bulunmuş. Çünkü nasıl yemek yiyeceğimiz, nasıl oturacağımız, nasıl kalkacağımız, nasıl söze karışacağımız, bir insanların karşısında ya da başkalarının yanında nasıl davranacağımıza dair Lady School gibi bir takım okullar var mesela Avrupa'da. Özellikle hanımefendilere zarafet, bu tür yaşama kuralları öğreten yerler var ama bunun okulunu çok zaman insanlar bilmezler. bilseler de çok gitmek istemezler. Hayatta öğrenilecek bir şeydir. Bu hayat bunu öğretir bir şekilde. Görgüsüz derler adama. Yani işte farklı nitelemeler yaparlar. Ama herkes de bir şekilde kendi mecrasında akmaya, yürümeye devam eder. Fakat sosyalleşmek isteyen, daha çok insanlarla böyle teşriki mesai içerisinde onların nezdinde tesirli olmak isteyen bir şekilde bu adab-ı muaşereti şey yapmak zorundadır. Bak şey yapmak zorundadır diye konuştuğumuz zaman bile biz aslında belki bir eski İstanbul Efendisi'nin, ki İstanbul Efendisi hakikaten bizim medeniyetimizin zirve insanını temsil eder.
Tam da onu soracaktım. Yani İstanbul Beyefendisi sanırım adab-ı muaşeretin böyle tepe noktası. Neden İstanbul Beyefendisi denmiş ya da neden o sürekli örnek gösterilir?
İşte İstanbul Beyefendisi ben şey yapmak lazım deyince ne yapmak lazım diye ondan belki istihza ederdi. Yani onun bir benim o kelimeyi, doğru kelimeyi bulamamamdan kaynaklanan efendim o eksikliğimi bir tür böyle anlamlı bir tebessümle geçiştirirdi belki. Böyle bir İstanbul Beyefendisi'nin konferansı sonrasında aldığı sorulara muhatap olmuştum. Daha doğrusu şahit olmuştum. Ya şimdi diye başladı çocuğun bir tanesi. Böyle sorulmaz dedi. Ya diye başlanmaz cümleye dedi bizim anlayışımızda diye. Hemen onu böyle bir hani bugünün ayarıyla, bugünün tabiriyle ayar verdi yani. Ya da şey mi diyorsunuz siz, gömdü diyorsunuz değil mi şimdi?
Evet abi, gömdü.
Güzel bir gömdü yani o arkadaş orada. Mesela gömmek, ayar vermek, ondan sonra bu tür tabirler yoktur. Varsa da bunları argon olarak nitelendirirler. Argonun bile bir şiirselliği vardır. Mesela eski İstanbul'da ya da o artık belki harabelerden ancak ibaret o İstanbul'da böyle bir şiirsel bir dil vardı yani. Böyle ahenkli, yani zevkli, hissi selim sahibi insanların, zevki selim sahibi insanların, kalbi selim ve fikri selim sahibi insanların ortaya koyduğu o dil aslında bir hayat tarzının sonucuydu. Şimdi siz mesela Beylerbeyi vapurunun önünde, ya siz önce binin efendim, istirham ederim efendim, önce siz buyurun lütfen, mirim lütfen beni mahcup ediyorsunuz, lütfen siz buyurun diye orada mesela kaptanın ya kardeşim artık binin de gidelim diye efendim müdahale etmesine yol açacak bir aslında orada bir hani batılı tabirle reverans yaparak birbirine sen önce bin ben önce bineyim tarzında bir hayat tarzı bugün ne kadar uzaktır değil mi? Yani bugün yani metrobüste, otobüste işte efendim toplu taşıma araçlarında insanlar yani güçlü kuvvetli olmak zorundalar çünkü bir kere her şey çok hızlı akıyor. Yani yer bulmak çok zor. Ondan sonra yani hafif böyle zayıf ya işte sallana sallana gidersen binemeyebilirsin. Oralarda böyle ciddi efendim şeye uğrayabilirsin. Metrobüse mesela 2 hafta binin. Yani metrobüs canavarına dönüşmeniz işten bile değildir. Yani dişleriniz uzar. Ondan sonra elleriniz pençeleşir böyle. Omuzlarınız kuvvetli hale gelir. Yani yer kapmaya başlarsınız. İlk başlarda böyle nereye düştüğünüzü fark edemez hale geldikten sonra 2 hafta sonra bakarsınız ki siz de böyle metrobüste yer kapan artık. Böyle oturan ve onun stratejisini iyi ayarlayan bir böyle stratejiste dönüşmüşsünüz yani. Şimdi dolayısıyla hayat tarzı, ortaya konan o sosyal ilişkiler, işte teknolojinin, işte hayatın hızlı akışını ortaya koyduğu bu hayat tarzı aslında şeyi de etkiliyor, adab-ı muaşereti. Lisanı da etkiliyor, muameleyi de etkiliyor. O sakin hayatlar gidince o sükunetiyle, sekinetiyle böyle temayüz etmiş insanlar da aramızdan gittiler. Hızlı hayat geldi. Şimdi o hızlı hayata ayak uydurabilen, koşturan, yerine göre efendim kendi hakkını savunmak için başkasının hakkına bir şekilde böyle dokunmakta da tereddüt etmeyen böyle ilginç tipler geldi. İşte metrobüs bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Bu ortamda yani yaşayan insan İstanbul Beyefendisi olamaz yani. İstanbul Beyefendisi de bu ortamda olamazdı zaten. Dolayısıyla ortam bir şekilde hem hayat tarzını belirliyor, o da lisanı yani dili, konuşulan üslubu ve muameleyi doğrudan etkiliyor.
Peki bir şey sormak istiyorum size. Böyle adab-ı muaşeret denince ya da bu işte İstanbul beyefendilerinin yaşam tarzını göz önünde bulundurunca şimdiki 30 yaş altı yani bizim neslimiz, biz gençler şey olarak bakıyoruz genel olarak. Özgürlüğü kısıtlayan işte argo tabirle böyle kasıntı yaşamlar olarak bakıyoruz bunları. Böyle midir gerçekten? Yani adab-ı muaşeret neden önemlidir yaşayışımız esnasında? Ben özellikle bu konuyu seçtim. Konuları seçerken dediğim gibi şeye dikkat ediyorum. Yani o hafta içerisinde ya da önceki haftalarda yaşadığım, işte kendi arkadaşlarım arasında problem gördüğüm ya da eksik gördüğüm şeyleri buraya taşımaya gayret ediyorum. Bu mesela şeydir. Birkaç defa karşılaştım böyle arkadaşlarım arasında. Ondan dolayı buraya almak istedim. Kimisi gerekli olarak görüyor. Evet, bu lazım, nezaket bu şekilde ortaya çıkar diyor. Ama kimisi de işte özgürlüğümüzü kısıtlıyor. Dediğim gibi argo tabirle kasıntı insanlar yapıyor bizi. Rahat takılalım, gerek yok böyle gibi şeyler söylüyorlar. Yani bu ölçüsü nedir? Dediğiniz gibi çağ da değişti biraz. Yani eski İstanbul Efendisi şu an mümkün değil. Şu an böyle çok farklı bir şey, bir tarz ortaya çıktı. Nasıl bir ölçü tutturmalıyız burada?
Bizim zamanımızda Murat 124'ler vardı. Ömer Farukçu, Murat 124'e bazıları böyle full aksesuar takarlardı. Yani baktığın zaman onun motoru bellidir. Ne yapıp ne yapmayacağı da bellidir yani. Ama ona böyle acayip bir takım böyle ses sistemleri, ondan sonra jantlar işte. Yani şimdi full aksesuar taktığın arabanın da hakikaten motorunun bir kıvamda olması lazım yani. Şimdi ne demek istiyorum? Şunu söylemeye çalışıyorum. Sen şimdi en temel meselelerini halletmemişsin. Kalbinle ilgili, zihninle ilgili, hatta hayatın ne olması gerektiğine dair, niye hayatta yaşadığımıza dair, hayatın maksadının, muradının ne olduğuna dair temel efendim soruları çözmemişiz. İşte tabiri caizse bir tane çiçek kondurmaya çalışıyoruz en üst tarafa. Ya onun ne faydası olacak? O kasıntı olarak nitelendirilecek tabii ki yani. Yani hayatı, aslında hayatı böyle kamil manada yaşayan insanların ortaya koyduğu bir şeydi. O İstanbul Beyefendiliği. Adab-ı muhaşeret de onun tabii bir sonucuydu. Yani o onda kasıntı olarak durmuyordu zaten. O insan oturmasıyla, kalkmasıyla bir medeniyetin prototipiydi. Yani örnek modeli, örnek insanıydı yani. O insanın yaşadığı muhitte bir sükunet hakimdi. Cami merkezliydi o hayat. Şehrin ortasında mezarlık vardı. Dolayısıyla esnaf ona göreydi, hayat ona göre akıyordu, tüccar ona göreydi. Böyle bir güzelliğin içerisinde adab-ı muhaşeret de, ya da o eski, şimdi bugünlerde kasıntı diye ifade ettiğin tarzda böyle çok tabii bir şekilde duruyordu. O insanları aldık aradan, o ortamı aldık, tamamen böyle kapitalist dünyanın gereklerine göre şekillenmiş bir şey koyduk ortaya. Sonra diyoruz ki ya bir çıktı. Yani adab-ı muhaşeret, o Osmanlı medeniyetinin çıktısını burada niye göremiyoruz? Yahu girdiler yani ortam ya da temel sağlam değil ki. Temel bir kere temel değil ki sana bu şeyi versin. Onu aynen dediğin gibi yani oraya böyle kondurmak çok böyle şey olacaktır. Bir tür böyle işte Murat 124'de full aksesuar takmak gibi olacaktır. O açıdan ben hep muhit diyorum, muhit diyorum, muhit diyorum. Muhit çok mühimdir, çevre yani. İnsan bu tür bir nitelemeye, yani kasıntı olarak ifade edilen bir nitelemeye maruz kalmak istemiyorsa, hayat tarzını, böyle adab-ı muhaşeret, hayattan muradın ne olduğunu bilen ve ona göre yaşama gayreti içerisinde olan insanlarla beraber onların içerisinde kurmalıdır. Yani orada o muhit kaygısıyla kurulan hayatlar zamanla bir insan tipi oluşturacak. O insan tipi birbirinden güç alarak belki çoğalacak, artacak. Dolayısıyla ortaya o güzellik tekrar belki çıkacak. Ama bunu biz kendimiz şeyde yapmadan, o muhit kaygısına düşmeden yapamayız. Diğer türlü tek başına böyle Don Kişot gibi kalırsın yani ortada. Yel değirmenlerine saldıran bir Don Kişot gibi. Senin sonra otururlar romanını yazarlar.
Abi çok teşekkür ederiz. Bence gayet güzel özetlediniz. Ben şahsım olarak payımı çıkardım. Arkadaşlarım da çıkaracaklarını düşünüyorum. Kısadan hisseye ne diyelim? Bir de sizin buradan çıkardığınız payı...
Edepli olalım, kasmayalım.
Edepli olalım, kasmayalım.
Evet. Edep esastır. Adab-ı muaşeret dediğimiz şeyin temelde edeptir. Edep de dindir.
Tamam. Çok teşekkür ederiz abim. Mehmet Lütfü Aslan abinin sesinden güzel bir şiir dinleyeceğiz. Buyurun abi.
Resulullah'la benim aramdaki farklar. Resulullah süper bir insandı, ben o kadar değilim. Resulullah yolda Ebu Bekir'i görse, "Esselamu aleyküm ya Sıddık" derdi. "Ben yolda Ebu Bekir'i görsem tanımam." Resulullah asla yalan söylemezdi. "Ben annem ölürken hiç ağlamadım. Ben annem ölürken çok ağladım çünkü annem gırtlağından hırıltılar çıkarırken nasıl terliyordu görmeliydiniz." Resulullah Azrail'i yolda görse tanırdı. "Ben Azrail'i annemin yanında görseydim ona bir çift lafım olurdu. Derdim ki şimdi yani affedersin ama o sıktığın annemin gırtlağı." Resulullah olsa ona bunları söylesem o bana gülümserdi. O bana gülümserdi, ben ona derdim ki anam babam yoluna feda olsun ey Allah'ın Resulü, fakat şu koca melek annemin gırtlağını sıkıyor, bir şeyler yapamaz mıyız? Resulullah orada olsaydı annemin elini tutardı, derdi ki kızım ha gayret. Ben orada olsaydım annemin elini tutardım ve derdim ki anneciğim ölmesen. Ben oradaydım. Annemin elini tuttum ve dedim ki anneciğim seni ben. Annem döndü, bana bir baktı, o bakışı görmeliydiniz. Resulullah o bakışı görseydi merhametten ağlardı. Ben o bakışı gördüm, haşyetten bayılacaktım ama annem elimden tuttu. Ne tuhaf, anneler ölürken bile çocuklarının, anneler ölürken bile çocuklarının ellerini bırakmıyor, ne tuhaf. Resulullah çok şanslı bir insan. Annesi öldüğünde o küçücüktü. Benim annem öldüğünde ben küçücük değildim. Zaten şanslı birisi de değilimdir. Filmlerim iş yapmaz. Annem daha yeni öldü, fazla uzaklaşmış olamaz. Olamaz dedim. Annem son nefesini alıp da vermeyince, verse de ben alsam onu, İçim ferahlasa, siz de görseniz. Resulullah tutsa annemin elinden, birlikte geçseler çölü, nasılsa Resulullah da ölü, annem de ölü. Evet, ah Muhsin Ünlü'nün böyle ilginç bir şiiri.
Ağzınıza sağlık abi.
Evet.
Şimdi dilerseniz dergiyi konuşabiliriz abi, geçebiliriz dergiyi.
Buyurun.
Her hafta bir kitap konuşuyorduk. Bu sefer bir farklılık yapalım, bir dergi konuşalım istedik. Aslında çok da bir farklılık olmayacak. Bu bir kitap dergisi çünkü. Bugün Okur Dergisi'nin 4. sayısı, Çiçeği Burnu'ndaki 4. sayısını konuşuyoruz. Dergi 80 sayfadan oluşuyor ve içerisinde 253 tane kitaptan bahsediliyor. İşte Teoman Duralı, Kemal Sayar, Handan İnce Hanımefendi gibi kıymetli isimlerle de röportajı barındırıyor içerisinde. Sizin de Okur Dergisi'nin genel yayın yönetmeni olduğunuzu ve aynı zamanda işte fikir öncülüğünü yaptığınızı biliyoruz. Size sormak istiyorum abi, neden böyle bir dergiye ihtiyaç duydunuz? Neden böyle bir dergiyi çıkartmak istediniz?
Tabii yani bir fikir öncülüğü falan filanlar tabii İstişareler sonucunda ortaya çıkmış bir şeydir. Okur Dergisi'ni biz bir ekiple çıkartıyoruz. Ekibin içerisinde de işte başta Süleyman Ragıp Yazıcılar kardeşimiz olmak üzere Yusuf Temizcan var. Selim Tiryakioğlu var. Ali Can var. Salih Yüzgenç var. Hamit Kardeş var. Gökhan Gökçek var. Ayşegül Genç var. Rabia Gülcan Kardeş var. Hatice Sarıtan var. Yani bu Asım Gültekin var yayın danışmanı olarak. Böyle güzel bir kadro aslında gencin bir bereketidir. Genç de zamanla bir yerlere gelmiş kardeşlerimiz. Sonra dedik ki ya bu ekibe bir yeni bir iştah lazım. Hangi anlamda? Çünkü bu ekip okumakla yazmakla maruf oldu. Bir yerlere geldi. Şimdi bunlar inşallah kitaplarla ilgili yeni bir şey yapabilirler. Daha özel bir alana teksif olup oradan da bir yeni bereket umabilirler. Bunun tabii bir ticari bir şeye de dayanması gerekiyor bir mantığa Ömer Faruk'cum. Yani her zaman bir ihtiyacı gözetirsiniz ama piyasa denen de bir şey var. Yani bu alıcısı olması lazım insanların. Yani bu sonuçta bir ticari metadır. İşte kağıdıyla, o ödenen telifiyle, işte efendim tanıtılan kitaplarıyla. Aslında biz bir ortada bir ürün oluşturmaya çalışıyoruz. O ürünün de alıcısının olması lazım. Kapitalizm öyle bir şey ki, yani tüketiciyi eskiden hani nabzını yoklayıp ona göre bir ürün çıkartmak belki esastı. Şimdi öyle değil. Kendi tüketicini kendin oluşturuyorsun. Bu aslında bir anlamda insanları oluşturmak demek. İnsanların hayat tarzlarını belirlemek demek. Ben biraz bu bir şeyler üretmeyi ona benzetiyorum. Yani aslında üretmek, ürün üretmek, yani bir takım hizmetler sağlamak, hani parayla alınıp satılan bir takım işler yapmak, aslında insanlara neyi tüketip neyi tüketmeyeceklerini, nasıl bir hayat tarzına sahip olup olmayacaklarını da işaret etmek demek. Biz hep kitabı önemsedik. Çünkü kitap ile gelen bir peygamberin ümmetiyiz. Okumayı çok önemsedik çünkü ilk emri oku olan bir dinin mensubuyuz. Kitaplardan hiç ümidi kesmemek gerekiyor. Kitapları önemsemek gerekiyor. Bir kitap dergisidir Okur. Kitap kültürü dergisidir hatta. Okumaya insanların fırsatının olmadığını biliyoruz. Bu bir vakıadır, tespittir yani. Keşke tersi olsaydı. Herkes okumak için kitap arasaydı keşke. Şimdi Elon Musk diye bir adam var. İşte kıtalar arası efendim füzelerle insan seyahati düşünen, bunu hayal eden bir insan. Mars'a koloni kurmayı düşünen bir insan. Tesla diye bir elektrikli otomobil şirketi kurup bunu hakikaten dünyanın belki en karlı şirketlerinden birisi haline getiren bir insan. Baktığınız zaman nerede yetişmiş bu adam, nasıl yetişmiş diye. Hani ister istemez soruyorsunuz yani. Bugün herkesin böyle hayranlıkla baktığı bir insan Türkiye'de geldi geçenlerde, biliyorsunuz. Cumhurbaşkanımızla görüştü. Türkiye ondan iş aldı.
Evet.
Dolayısıyla ortak bir şeyler yapacaklar. Böyle bir insan nasıl yetişmiş diye baktığınız zaman Güney Afrika'da yetişmiş bu insan. Afrika'da yetişmiş yani. Hani Güney Afrika diye tamam, Afrika'dan biraz daha farklı bir ortamı ifade edebiliriz ama okulundaki bütün kitapları okumuş. Çocukken yani. Bir öğrenciyken okulundaki bütün kitapları okumuş. Olmadı, bir başka arkadaşının okulundaki kitapları da o arkadaşı vasıtasıyla okumuş. Onun kitap kart, kitap üyeliğiyle. Sonra da işte kitapçı, yani kütüphanecisine gidip böyle yalvaran, ya yeni kitaplar alsanız tarzında böyle yalvaran bir insan yani. Yani böyle okumakla bir yerlere gelmiş, onu söylemeye çalışıyor. Okumakla geleceğiz biz de bir yerlere. Şimdi birkaç tane tespit yaptık bu kitap dergisine niye ihtiyaç olduğuna dair. Evvela dedik ki insanlar okumuyorlar. Ya okumayan sen kitap dergisini nasıl okutacaksın? Orada da şunu söyledik. Dedik ki ya okumuyorsan bile kitaplardan haberin olsun. Bir dünya var orada yani. Bambaşka bir dünya var. Senin ihtiyacın olduğu bir dünya. Sen buna böyle yaklaşmak istiyorsun, belki yaklaşamıyorsun. Biz sana her ay, gerçi 3 ayda bir çıkıyor bu ama, her 3 ayda bir 250 tane kitabı böyle senin önüne tabiri caizse böyle koyalım ve oradan seçki yapabileceğin bir, aslında sana portföy sunalım.
250 kitap da koca bir kütüphane demek neredeyse.
Tabii tabii. Yani 250 kitap okur mu bir insan hayatında? Bazı insanlar vardır belki 3-5 kitapla öbür tarafı buluyordur. 250 kitabı biz bir şekilde tanıtıp ona sunarak aslında bir kitap kültürü, yani ne çıkıyor, insanlar neler yazıyorlar, o dünyayı yönetenlerin aslında dünyası nasıl bir efendim muhteva üzerinden şekilleniyor, biz bunu gösterelim istedik. İkincisi, okumayı sevdirelim dedik çünkü okumak bizim yaratılış gayemiz. Yani kainatı okumak, dünyayı okumak, kitaplardan o hakkımızdaki murada yol bulalım diye arzu ettik. Üçüncü bir belki gaye de buradan da yazarak, bir şekilde kitap tanıtımları kalem alarak yeni bir yazar kuşağı yetişsin. Yani her, çünkü dergi bir mekteptir. Gençler nasıl birkaç arkadaşımız temayüz edip öne çıkmışsa, Okur dergisiyle de ayrı bir mektep olarak yeni bir kuşak çıksın diye doğrusu dua ettik, niyet ettik. Cenab-ı Hak da böyle güzel bir dergi verdi. Yani gören ya ne kadar güzel diyor ama tabii 3 aylık bir dergi. Bir takım belki maddi sıkıntıları olabilir ama ahdettik, azmettik. Cenab-ı Hak inşallah yardım edecek diye de ümit ediyoruz.
İnşallah. Bir şey daha sormak istiyorum. O da benim dikkatimi çeken konulardan birisi. Genelde piyasadaki dergilere baktığımızda kapakta böyle bir kişiyi, bir şahsı öne çıkarıp onu ele alıyorlar. Biz de gençte bu yayın politikasına geçtik. Ama Okur bundan biraz daha farklı. böyle bir dosya konusu seçiyor ve bu konu üzerinden ilerliyor. İşte son sayıda, dördüncü sayıda da şey var. 2017 gider kitapları kalır. 2017'de böyle okunmuş kitapları ele alıyor, işliyor. İşte bu dediğim gibi 4 sayı, bir de tanıtım sayısı vardı. Totalde 5 sayı. Böyle bir seyir var. Okurun seyrini nasıl görüyorsunuz? Biraz bundan bahsedebilir misiniz? Ve son sayıyı biraz...
Okurun tasarımı da bu anlamda dikkat çekicidir. Okur böyle sade, mümkün olduğu kadar az görsel kullanarak daha çok metne ağırlık veren bir dergidir. Tam da bu işte, bu görsel çağda bizi böyle hep görsellerle vurmaya çalışan, o şekilde düşünmemizi salık veren bir efendim hayat tarzına karşı yine harflere, yine efendim metne, dolayısıyla uzun okumalara ihtiyacımız olduğunu söyleyen, zımnen de bunu söyleyen bir dergi yani, tasarımıyla da, dosya konularıyla da, kitaba çağıran bir dergi yani. O yüzden bunun mesela internet sayfası olsun, buradan biz satalım edelim falan filan, çok sıcak bakmadık biz. Bakmıyoruz da hala yani. Yani sonuçta kitaba çağırıyorsun ama internetten satış yapıyorsun veya internete bir şekilde veriyorsun bunu. O çok şey değil yani, böyle sanki bir orada bir mantık göremedik gibi. Biz kitaba çağırıyoruz. Kitaba çağırmak da satıra çağırmaktır. Satıra çağırmak ise uzun saatler, vaktin nasıl geçtiğini bilmeden o efendim hani tabiri caizse formatlanmak ya da bir şekilde farklı bir şekilde girmek. Şimdi o kitap okumaya dalar insan, çıktığında aynısı değildir. İlk girdiğindeki insan değildir. Kitap böyle bir güce sahiptir. Doğru kitap, güzel kitap insanı olduğu gibi bırakmaz, değiştirir yani.
Evet, hatta sizin bu sayıdaki yazınız da onu anlatıyordu sanırım, değil mi abi? Yani 3-5 evet, tane kitap okuyan eskisi gibi kalmaz. Arkadaşlarıyla
nitelikli, arası. Nitelikli okurun akıbeti başlıklı yazı öyle yani. Biz kitabı okuyanın zamanla işte bir dertlenmek yoluna gireceğini, dolayısıyla o sürü dediğimiz çok kitap okumayan, bu tür işlere sıcak bakmayan insanlardan arasının açılacağını, arası açıldıkça da bir tür yalnızlaşma yaşayacağını falan aslında iddia ediyoruz. O yüzden nitelikli okur biraz garip bir insandır yani, orijinaldir yani, kurabağadandır. Ama orada nitelikli okura düşen de yani o yalnızlaşmasının bir tür fil dişi kulede entelektüel konforunu sürmek değil, tam tersi dönüp derunundaki manayı, okumakla elde ettiği o mahsulü geride kalanlarla onlara cazip gelecek şekilde paylaşma iradesi göstermektir ki tam işte Okur dergisi bu noktada önemli bir vazifeyi ifa ediyor diye ümit ediyoruz.
Teşekkür ederiz. Bize diyelim nitelikli okurlar için Okur'u tavsiye ediyoruz. Ulaşmak isteyenler de Kitap Yurdu internet sitesinden ya da işte Türk Diyanet Vakfı'nın kitapçılarından ve seçkin kitapçılardan ulaşabilirler. Bunu da hatırlatmış olalım buradan. Bir kısadan işte de çıkartalım abi buradan. Ne diyelim Okur dergisi için?
Nitelikli okur, okumayı sevdiren okurdur.
Nitelikli okur, okumayı sevdiren okurdur. Evet. Şeklinde 3x3'ümüzü de söylemiş olalım. Ve bir söze geçelim. Dedikö'den bir sözü konuşalım 4x4'ümüzde. Artık Dedikö kitabı çıktı, onu açıklamıyoruz. Dedikö kitabını alırsanız...
Tasarımını çok beğendi zannediyorum. Birçok böyle güzel tepki aldık. Yani dinleyicilerimiz de muhtemelen o kitabı sahip olanlar vardır. Tasarımını çok beğendiler. Buradan Abdurrahim Yüce kardeşimize selam ediyoruz. Allah razı olsun. Çok güzel bir tasarım yaptı. İnşallah devamını bekliyoruz.
İnşallah. Bu haftaki sözümüz, Hirasını yaşamayanın ne Mekke'sinden ne Medine'sinden hayır gelir. Şimdi müsaadenizle ben bunu bir kitaptaki açıklamasını okuyayım. Ondan sonra konuşalım. Hira, gerçeği arama çabasının adıdır. Yalnız kalarak hakikate adanma, odaklanma ve hakkındaki muradı arama mücadelesidir. Bir hazırlık olan Hira'yı geçirmeden ne imanın umdelerinin ilan edildiği Mekke'de ne de İslam'ın umdelerinin hayata geçirildiği Medine'de yaşanılabilir. Bu şekilde bir açıklaması var. Biraz daha sanırım böyle odaklanmayı, yalnız kalmayı anlatan bir söz.
O Peygamber Efendimizle ilgili aslında bir süreci ifade ediyor Hira. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o Mekke'nin putperestlik karanlığı içerisinde yaşadığı dönemlerde derunundaki sorulara cevap bulmak için yalnız kalmayı, uzleti tercih eder ve bunun için de Hira mağarasını seçerdi. Erzağını alır ve belki bir hafta 10 gün boyunca Kabe'yi tam karşıdan gören bir mekan olan o Hira dağına sığınır. Orada bir tür yalnızlık yaşardı. O uzlet, o inziva hali Efendimizin varoluşuyla ilgili belki aradığı sorulara cevap bulmak noktasında iyi bir fidelik olmuştu. Bir tür kuluçka dönemi gibi. Dolayısıyla insan eğer gerçekten Mekke gibi bir iman ilanı, Medine gibi bir efendim hayata nizam veren bir hani İslam ideali içerisindeyse, Hira gibi bir efendim başlangıç sürecini muhakkak ihmal etmemelidir. Bu nasıldır? Kendi kendine tefekkür, düşünce yoğunluğu, işte efendim kitaplarla belki teşrik-i mesaili ortaya konacak bir gayret, bu çabanın ortaya koyduğu bir efendim arayış, bu arayışla belki bulunacak farklı yollar, o yollar arasında bir böyle karar veriş ve böyle bir zihni temrin sonucunda Cenab-ı Hakk'ın açacağı kapıları ümidi içerisinde olmak gibi bir aslında süreçtir o. O süreci Efendimiz Hira'da tamamlamış. Yani Hira'daki o fikri yoğunlaşması ve tefekkür dünyası kendisine böyle Mekke'de kafirlere karşı imanı haykıracak bir yürek, akabinde de Medine'de böyle İslam'ı ilan edecek bir efendim irade lütfetmiş. Dolayısıyla Hira bir hazırlık sürecidir. Mekke ile Medine'yi isteyen Hira gibi bir hazırlık sürecine talip olmalıdır.
Biz Hira'mızı nerede bulacağız abi? Bu kadar insan var, yalnız kalabilecek.
Halvet denen cümen diyorlar ona. Yani kalabalıkların içerisinde yalnız kalmayı başararak. Yani hep kendi öz yalnızlığımızı muhafaza ederek. Öz yalnızlığımız Allah'ın bizi tek başımıza yarattığını, artı bir olarak yarattığını ve tek başımıza hesaba çekeceğini bilmek ve hayatı hep bu duyguyla, hep bu efendim hisle yaşamak demektir. Annem var, babam var, kardeşim var, oğlum var, çocuğum var. Hepsi bitecek gidecek ve hepsi belki 33 yaşında, hepsini böyle gör yani. Hepiniz 33 yaşındasınız, hepiniz birlikte cennete girmişsiniz ama hepiniz tek tek Cenab-ı Hak'la muhatapsınız. Hepimiz tek tek Cenab-ı Hak'la muhatabız. Cenab-ı Hak o anlamda bize annemizden babamızdan daha yakın, çoluğumuzdan çocuğumuzdan daha yakın. Çünkü bizi yaratan o. Annemiz babamız bizim nasıl bir surette geleceğimizi bilmiyorlardı. Kız erkek olarak gelip gelmeyeceğimizi de bilmiyor. Gelip gelmeyeceğimizi de bilmiyorlardı hatta zatında. Geldikten sonra da bir yere kadar yani. Evlendirdikten sonra herkes kendi efendim yoluna gidiyor değil mi? Bu böyledir yani. Ne kadar bir araya bir arada kalmaya çalışsalar da mesela anneler, özellikle son dönem anneler böyle bir muhabbet tutsaklığı tabiri caizse uygularlar çocuklarına. Yani öyle severler ki yani o çocuk oradan çıkamaz yani o tutsaklıktan. Yani annesinin çocuğu, oğlu, kızı olmaktan eşinin eşi olamaz yani mesela. Muhabbet tutsaklığıdır bu. Bunlar bile bir yere kadardır. Cenab-ı Hak'la olan ilişki en temel, en kapsayıcı ve ontolojik temeldir. Onu biz bir şekilde algılar, bilir, idrak eder ve onunla bir hayat sürersek, esas ilişkinin o ilişki olduğunu fark edersek, buna tefekkürü katıp da böyle bir yürümeye başlarsak, bir müddet sonra Mekke'mizde, Medine'mizde ileride belirecektir.
İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Buradan bir de kıssadan hisse çıkartalım abi. Ne diyelim kıssadan hissemize?
Sen bir şey çıkart hadi bakalım.
Buradan kadar... ben mi çıkartayım? Tamam, ben yine şey olarak, yaşıma uygun olarak, çağa uygun olarak bir şey çıkartayım ortaya.
Çağa uygun olarak. Biz çağa uygun olmayanı konuşuyoruz.
Yok yok. Size de ondan dolayı sordum. Bu kadar kalabalığın olduğu yerde insan kendi hirasını nasıl bulacak?
Halvet denen cümen dedim ben, evet.
Hani günümüzün hirası kalabalıklar arasında yalnız kalabilmeyi başarmaktır.
Oo, çok güzel de var Faruk'cığım. Maşallah, tebrik ederiz. Tamam. Eyvallah. Yavaş yavaş sen de söz çıkartmaya başladığına göre bize yol görünüyor herhalde, öyle gözüküyor.
Estağfurullah abi. Çok teşekkür güzel, güzel. Ederim. Maşallah. Böylece 4x4'ümüzü nihayete erdirmiş olduk. Bugün bir konu, bir haber, bir söz ve bir kitap, daha doğrusu bir dergi konuştuk. Bu dergi kitap dergisiydi. İlk önce haberimizde Şeb-i Arus'la Noel'i birlikte kutlayan bir belediye vardı. Tabii sonradan iptal oldu, kutlanamadı. Bunu konuştuk. Devamında adab-ı muaşereti konuştuk. Çok benim de önem verdiğim bir konuydu. İkinci yarıya geçtik. Güzel bir şiir dinledik Ah Muhsin Ünlü'den, Lütfü abimizin sesinden. Devamında Okur dergisini konuştuk. 4. sayısı çıkan Okur dergiyi. Ve bir söz konuştuk. Böylece 4x4'ü nihayete erdirmiş olduk. Programı kapatmadan önce Twitter hesabımızı hatırlatmak isterim. Twitter hesabından bize yazabilir, programdan kesitlere ve aynı zamanda okunan şiire ulaşabilirsiniz. Kıymetli dinleyiciler, sizlere Erkam Radyo stüdyolarından seslendik. Ben Ömer Faruk Özbil. Yeni Nesil programı 4x4 ile programımızı nihayete erdiriyoruz. Bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz.